Ayrım 5.
İkinci adım Ulla ile Kari'nin düşüncelerini öğrenmeye yönelikti. Bu iş için Türkçeden başka Tarzanca'da konuşan muhabirler kullanılır ve her ne hikmetse iki turisten de söz birliği etmişçesine aynı demençler alınırdı. Türk erkekleri çok yakışıklı, bizimle ilgileniyorlar ama nedense çok utangaçlar. Yanımıza yaklaşmıyorlar, uzaktan bakıyorlar. Bunun da anlamı açıktı. Utanmayı bırakalım beyler, beğeniliyor ve arzulanıyorsunuz. Üçüncü adımda Ulla ile Kari'nin medeni durumu ortaya konurdu. Biri mutlaka bekar olurdu, diğeri de evli. Ama o da kocasını ülkesinde bırakmış olurdu. Anlamı, durum uygun, engel yok. Dördüncü adım hatunların psikolojik durumlarını saptamaktı. Bu iş çok kolaydı, yalnız olduklarına göre canları sıkılmaktaydı. Öyleyse size bile razı olabilirlerdi. Beşinci adım nerede bulunduklarını göstermekti. Fotoğrafın hangi yörede ve hangi plajda çekildiği belirtilirdi. Anlamı, hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Altıncı adım turistlerle ilişkiye girecek olanlara AIDS tehlikesini hatırlatmaktı. Hastalık hakkında bilimsel makalelerden birkaç cümle eklenirdi. Bunun da anlamı, AIDS'ten başka tehlike yok, erkeğin ölümü AIDS'ten olsundu. Bir süre sonra Ulla'ya veya Karin'e tecavüz edildiği bildirilirdi. Tecavüz eden genellikle orta boylu, esmer ve kara bıyıklı olurdu. Bunun da anlamı şuydu, işte tam sizin gibi biri fişi taktı, işi bitirdi. Siz hala ne bekliyorsunuz? Turizm denince hepsi bu kadar değil, ülkemizin saymakla bitmez başka güzellikleri de var. Örneğin halılarımız dünyada bir tanedir. Yalnız dikkat edin, kapalı çarşıdaki fiyatları sanki dünyada bir tane halı varmışçasına saptanır. Ayakkabı boyacılarımızdan kurtulmanın tek yolu ayakkabınızı boyatmaktır. Fakat yine dikkatli olun, boya parası ayakkabının fiyatını aşabilir. Bu aksaklıkların çoğu hala sürmekle birlikte şimdi durum epey değişti ve turistler akın akın ülkemize geliyor. Bunun da nedeni bizim yarattığımız her şey dahil sistemidir. Artık hangi otelimize giderseniz gidin sizi her şey dahil sistemi beklemektedir. Son zamanlarda her şey dahil sistemi hakkında bazı söylentiler çıkmıştır. Güya işletmeciler ucuza mal olsun diye her şey dahil sistemine her şeyi dahil etmişler. Şöyle ki, et yerine sakatat, bal yerine şekerli şerbet, tereyağı yerine margarin, şarap yerine sirke, viski yerine metil alkol, vodka yerine etil alkol, şişe suyu yerine musluk suyu, musluk suyu yerine artezyen kuyusu suyu, kaşar peyniri yerine patates ezmesi, beyaz peynir yerine kireç kaymağı, tuz yerine kaya tuzu, doktor yerine veteriner, vejeteryan yemekleri yerine dağdan toplanmış otlar menüye dahil ediliyor şeklinde bir söylenti var. Ancak durum böyle olsa bile Turizm Bakanlığı bu aksaklıkları önleyemiyor. Çünkü otelciler eğer yaptıkları doğruysa kendi taahhütlerine aykırı davranmış olmuyorlar. Onların söyledikleri neydi? Her şey dahil. Yukarıdaki durumda da olaya her şey dahil edilmiş olmuyor mu? Beşinci bölüm. Otomobili alırken trafik kurallarını neden almadık? Onu anlatır. Trafiğimiz aslında bizim kendi başımızın belasıdır. Ama arada sırada ülkemize gelen yabancıların paylarına da bir şeyler düştüğü için hemen turizm bölümünün peşine takılmasında yarar vardır. Çünkü trafik canavarımızın ünü Türk Cumhuriyetleri Avrupa ve Asya'yı geçtikten sonra Amerika'ya kadar yayılmıştır. O yüzden ABD hükümeti salt ülkemize gelecek vatandaşları için küçük bir kitapçık hazırlamıştır. Amerikalıların özetle söylediği şudur, Türkler kurallara uymaz. Örneğin otoyollarda kamyonların sağ şeritte yol almaları vazgeçilmez bir trafik kuralıdır. Buna karşın Amerikalılar şöyle yazmışlardır. Otoyollarda sol şeritte giden bir kamyonla karşılaşırsanız soğukkanlılığınızı kaybetmeyin. Gece arabayla yol alırken far yapmak zorunluluktan öte vazgeçilmez bir gerekliliktir. Oysa Amerikalı uyarıyor. Geceleri yollarda farlarını kapatmış otolarla karşılaşırsanız şaşırmayın. Sağa sola saparken sinyal vermemek düşünülemez bile. Ama Amerikalı önlemini alıyor. Bir anda karşınıza çıkabilecek kamyonlara dikkat edin. Sinyal vermeden ansızın şerit değiştirebilirler. İşte böyle şeyler yazıyor Amerikalılar. Hepsini buraya alsam ayrıca küçük bir kitap daha yazmam gerekir ki Amerikalıların yazdığı kitap pek küçük değil. Bu trafik belasını başımıza Amerikalılar sardığı için oh olsun diyeceğim ama haksızlık olacak. Henry Ford kendi kendine giden ilk otomobili yaparken büyük olasılıkla bizi hesaba katmamıştı. Kendi kendine giden aracın direksiyonundaki kişinin önce kendi canını düşüneceğini ve kurallara uyacağını varsayıyordu. Öyle olmadı. Biz otomobili aldık, kuralları almadık. Belki de otomobili ve trafiği yabancılar bulduğu için kullandık ama benimseyemedik. Yabancılar otomobilden ve trafik kurallarından sonra toplu taşımayı da bularak rahat ettiler. Biz de onlara nazire olsun diye toplu taşımamayı icat ettik. Bu iş şöyle oldu. Sanırım 1967'de ilk yerli araba yapıldı. Ünlü iş adamımız Vehbi Koç hayatını anlattığı kitabında inkardan gelmekte ise de ilk yerli otomobilimiz Anadolu'da insanlardan çok keçi ve ineklerin ilgisini çekti. Dayanıklı bir araç olarak yapıldı ama hayvanların gereksinimlerini karşılayan dayanıklı bir hayvan yemi görevi görüyordu. Yapıldığı madde her neyse hayvanlar tarafından çok lezzetli buluyordu. Artan bölümleri de insan taşımaya yarıyordu. İkinci yerli arabamız Murat, at avrat silah şeklindeki sloganımızın ilk öğesinin yerini aldı. Mübareğe ata biner gibi binildi. Yine tıpkı at üstünde olduğu gibi yola çıkarken sağa sola saparken trafik işaretlerine boş verildi. Trafiğin kırmızı, yeşil ve sarı ışıkları da bizim için uzun süreler boyunca güneşin yedi renginden üçü olmak dışında bir anlam ifade etmedi. Örneğin bir arabanın içinde giderken şöyle konuşmalar yapılıyordu. Birader demin geçerken bir direkte kırmızı ışık yanıyordu. Neydi o Allah sen? Vallahi ben de buraların yabancısıyım hemşerim bilmiyorum. Geçen gün dikkat ettim başka renk bir ışık yanıyordu. Kafalarına göre her yere lambalar koyuyorlar işte. Niye koyuyorlar peki? Kim bilir belki ortalık aydınlansın diyedir. Güpegündüz ortalığı aydınlatmaya ne gerek var ki? Belki geceden açık unutuyorlardır. Sonraları trafik ışıkları biraz da Azrail'in yol göstermesiyle iyi kötü öğrenildiği halde diğer işaretler bir türlü öğrenilemedi ve kullanılamadı. Ama yabancılara lazım olur düşüncesiyle bunlar da yerleştirildi. Hatta o kadar ki bazı otoparklarımızda zaman zaman park yapılmaz levhaları bile görülebiliyor. Biraz düşününce bunun da bir mantığı olduğu anlaşılıyor. Otopark sahipleri bizim en rahat şekilde park yapılmaz levhaları altına park ettiğimizi görünce müşteri çekmek için böyle bir yola başvurmuş olabilirler. Büyük kentlerimizde park yasağı tüm ciddiyetiyle yürürlüktedir. Yürürlükte olan başka bir kural da bulduğunuz her yere park etme kuralıdır. Aslında çevrede otoparklar da bulunabilir ama bunlardan birine girmek arabayı sokağa bırakmaktan daha emniyetli değildir. Çünkü bizim otoparkların sorumluları otonuzun çalınmasından, çizilmesinden, soyulmasından sorumlu olmadıklarını size verdikleri otopark fişleri üzerinde açıkça belirtirler. O yüzden otonuzu otoparka bırakmakla sokak ortasına bırakmak arasındaki tek fark ödeyeceğiniz park ücretidir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Avrupa'ya uyarak bir de TEM denilen geniş otoyolları yaptırdık ülkenin orasına burasına. TEM İngilizce'de Trans-European Motorways'in baş harfleridir. Ancak kuralsızlık ve kontrolsüzlük yüzünden Türkçe'de Transit Edirne Kapı Mezarlığı'na anlamına da gelir. Bu yol üzerinde aklınıza gelebilecek veya gelemeyecek her şeye rastlanır. Örneğin kedi köpeklere, ineklere, koyun sürülerine, yayalara, piyango bileti, simit, lahmacun kağıt helvası ve tuvalet kağıdı satıcıları ile transseksüellere. Rastlanmayan tek şey trafik polisleridir. Yalan söylemeyeyim, bir tarihte bu yollardan biri üzerine bir trafik polisinin görüldüğü, hatta elde bir kanıt olsun diye fotoğrafının çekildiği bile rivayet edilmektedir. Ama ben o fotoğrafı gözlerimle görmediğim için kesin konuşmayayım. Nitekim en az 10 yıllık trafik polisleri arasında yapılan bir bilgi yarışmasında TEM nedir sorusuna trafik polislerinin verdiği yanıtlar aşağıdadır. 1. Lokanta adı. 2. Jilet markası. 3. İngilizce bir sözcük. 4. Uzay aracı. 5. Frank Sinatra'nın bir şarkısı. 7. Bir film oyuncusunun adı. Sonuç mu? Sonuçta yarışmayı İngilizce bir sözcüktür diyen polis kazandı. Zira jüri üyeleri de TEM'in ne olduğunu bilmiyorlardı. Son zamanlarda ehliyet verme işleri özel okullara devredildiği için trafiğe çıkmak iyice korkutucu bir hal aldı. Yola çıkarken her olasılığa karşı bazı önlemler almanız gerekiyor artık. Örneğin vasiyetinizi hazırlamak gibi. Zira bu ehliyet bürolarından birini giderseniz şöyle konuşmalara tanık olabilirsiniz. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Bir ehliyet lütfen. Hay hay verelim, nasıl bir şey istiyorsunuz? Amatör, profesyonel, ağır vasıta. Hiçbir fikrim yok. Bugüne kadar hiç araba kullanmadım. Biraz açıklar mısınız? Efendim, amatör ehliyet adı üstünde amatörler için. Adamı çiğnedikten sonra amatör olduğunuz için olay yerinden kaçamıyorsunuz. Mahkeme size 200 TL ağır para cezası ve yarım gün ağır hapis cezası veriyor. Ya profesyonel? Profesyonel oluyorsunuz. Adamı ezip kaçıyorsunuz. Ağır cezalardan kurtuluyorsunuz. İsterseniz ağır vasıta için de biraz bilgi vereyim. İnsanları büyük bir araçla toplu halde biçiyorsunuz. Sonra vallahi billahi benim suçum yok abi. İki gözüm önüme aksın. 2 gündür uykusuzum. Uyanık kalabilmek için bir büyük içtim. Yine de kırmızı ışıkla dalıp gitmişim. Adamların üstünden geçerken uyandım diyorsunuz. Öyleyse ben bir amatör ehliyet rica edeyim. Derhal verelim. Daha önce otomobile bindiniz mi? Kendim kullanmadım ama dolmuşla taksiyle epey dolaştım. Oho, siz işi bitirmişsiniz zaten. Ücreti ödemenizden başka bir işleme gerek yok öyleyse. Benden daha acemileri de mi var? Var tabii. Traktöre binen, at arabası kullananlar, onlara özel muamele çekiyoruz. Ne gibi? Otomobili gösteriyoruz, hatta icap ederse bindiriyoruz. Vitesin, direksiyonun yerlerini gösteriyoruz. Siz dolmuşa taksiye bindiğinize göre bunların yerini biliyorsunuzdur. Bilmem, pek dikkat etmedim. Dikkat etmeye gerek yok zaten. Önünüzde duruyorlar ve her araca mutlaka koyuyorlar. İşte bu nedenlerle ortaya çıkan tartışılmaz gerçek bizim dünya kaza şampiyonu oluşumuzdur. Kazaların da türlü çeşitleri vardır. Bu nedenler aynı zamanda bizim kazaları kendimizden başka nedenlere bağlama huyumuzu gösterir. Kimse suçu kabul etmeyince kazalar aşağıdaki nedenlere bağlanır. Hatalı sollama. Kazaların en önemli nedenlerinden biridir. Bir araç diğerini geçmek için sollar. O sırada önüne karşıdan gelen bir araç çıkar. Çarpışırlar ve kaza olur. Bu kazaların nedenleri trafik kayıtlarına hatalı sollama diye geçer. Aşırı hız. Araçlar aşırı hız yapacak şekilde üretilmişlerdir. Bu yüzden araçlar hızlanır ve aşırı hıza ulaşır. Bu sırada yoldan savrulur veya karşıdan gelen bir araçla çarpışırsa neden aşırı hız olur? Sis. Arada sırada ortalığı sis basar, göz gözü görmez olur. Bu sırada hala yol almaya çalışan araçlar çarpışırlarsa bu kazanın nedeni de sis olur. Kaygan yol. Yağmur ve kar yağar, yol kayganlaşır. Araçlar kaymaya başlarlar. Ortalık mezbahaya döner, kazanın nedeni kaygan yol olur. Alkol. Vatandaş durmadan içer, sonra arabasına atlar ve yola çıkar. Eğer karşı taraftan gelen sürücü de alkollü ise çarpışırlar. Rastlantı sonucu sürücülerden biri alkol almamışsa, ki her şey mümkündür bizde, sonuç değişmez. Her iki halde de ölenler ölür, kalan sağlar bizim olur. Olay alkole mal olur. Görünmezlik. Aslında bütün kazalar görünmezdir. Çünkü inanışımıza göre kaza geliyorum demez. Ansızın çıkar gelir. İşte böyle kazalara görünmez kaza denir. Ehliyetsizlik. Ehliyeti olmakla olmamak arasında bizde fazla fark yoktur. Ama eğer kazaya yol açan sürücünün ehliyeti yoksa bir işe yarar ve kazanın suçu ehliyetsizlik üzerinde kalır. Yersizlik. Çapkın erkeklere özgü bir kaza türüdür. Yersizlikten sürücü yanına bir hatun alır, vitesi hatunun eline verir, kendisi de el peşevine girişir. En zevkli kaza nedenlerinden biridir. Doğru cennete gidilir. Densizlik. İçimize doğuştan var olan yarışma ruhunun sonucunda ortaya çıkar. Bilim, sanat, edebiyat, spor gibi alanlardaki yarışma eksikliğinin acısını yolda çıkarmaya kalkanlar yarışa başlarlar. Genellikle kimin kazandığı belli olmaz. Çünkü finiş noktası öteki dünyadadır. Nedensizlik. Size biraz garip gelebilir ama bizde her kaza bir nedene bağlı olmak zorunda değildir. Bir araç düz yolda güzel güzel giderken hiçbir görünür neden yokken de kaza yapabilir. Nedeni bilinmez, Allah'ın hikmetinden sual olunmaz, kapanır gider. Ancak bir kazadan kurtulmak, kaza sonrası başınıza geleceklerden kurtulma anlamına gelmez. Allah korudu ve kazadan canlı çıktınız diyelim. Kaza sonrası formalitelerinden kurtulmak o kadar kolay değildir. Kaza mahalline gelen trafik ekibi tarafından kazaya karışanların ehliyet ve ruhsatları dikkatle incelenir. Ama kazanın nasıl olduğuna pek dikkat edilmez. Kaza raporu hazırlanırken elinize tutuşturulan birkaç evrakla önce gidin alkol muayenenizi yaptırıp gelin denir. Allah vermesin, kazayı yaptıktan sonra arabayı kullanan kişi eğer alkollü ise bu durum ancak hastaneye gidince anlaşılır. Ne var ki hastanedeki doktorun elinde başka bir alet olmadığı için burnunu kullanarak alkol muayenesini yapar. Bu işi neden trafik polisleri yapmaz? Yoksa tıp fakültelerinde doktor adaylarına koku alma yeteneklerini geliştiren bir eğitim mi verilmektedir bilinmez. Oradan çıkılır, elinizde çoğalmaya başlayan evraklarla en yakın fotokopici aranır. Devlet nedense kendi düzenlediği ve kendi dağıttığı belgelere güvenmez ama bunların fotokopilerine güvenir. Örneğin bir kaza sonrasında ehliyet ve ruhsatınızı göstermeniz yetmez. Mutlaka fotokopilerini de göstermeniz istenir. Evraklardan üçer kopya çıkarılınca işiniz neredeyse bitmek üzeredir. Yeniden dönülen kaza mahallinde arabanız hurdahaş, çoluk çocuğunuz perişandır. Ama sizi yine de sevinirsiniz. Çünkü kazayı atlatamasanız bile işin en zor bölümü olan kaza raporunu kazasız belasız atlatmışsınızdır. Bundan sonra size karada ölüm yoktur. Ama sakın yanlış anlamayın, karayolu hala tehlikelerle doludur. İstanbul'da vapur yolculuğu nasıl yapılır onu anlatır. Boğaziçi dünyadaki tartışılmaz güzellikteki konumuyla iki kıta arasındaki en kısa uzaklığa sahiptir. Bizim şehir hatları yeni adlarıyla İdo vapurlarıyla 20 dakikada rahatlıkla geçilir. Eğer bu vapurlardan birinde değilseniz 20 dakika çok kısa bir süredir. Ama Einstein'ın görelilik yani izafiyet kuramına göre iki kıta arasındaki yolculuk fazla kısa sayılmaz. Zira ünlü bilim adamı kuramını şöyle tanımlamıştır. Zaman izafi yani görele bir kavramdır. Örneğin güzel bir bayanla geçirilen bir dakika ile kızgın bir sobanın üzerinde geçirilen bir dakika arasında zaman farkı vardır. Gerçekten Kadıköy vapurlarına geçen 20 dakika insana çok daha uzun bir zaman dilimiymiş gibi gelir. Ve insan 20 dakika gibi bir zaman dilimine bu kadar aksaklığın nasıl sığdırılabildiğine bir türlü akıl erdiremediğinden küçük dilini yutma raddelerine gelir. Kadıköy vapurlarının aksamayan tek yanı tam saatinde kalkmalarıdır. Jetonunuzu atıp bekleme salonuna girmenizde hiçbir engel olmasa bile oradan vapura rahatça girememeniz için epey önlem alınmıştır. Bekleme salonundan vapura kadar uzanan 10 metrelik engelli koşuda merdivenler, iskeleler, iskele babaları, su muslukları, hortumlar, tahta ve demir parçaları ile herhangi bir onarım için ortada bırakılmış alet edevat bulunabilir. Başka bir sorun vapur yükseklikleri ile iskele yüksekliklerinin birbirinin asla tutmamasıdır. Gemi ve iskele yapımcıları işi baştan sıkı tutarak hiçbir gemi ile hiçbir iskelenin aynı seviyeyi tutturmasına izin vermemişlerdir. Vapurun içine girdikten sonra yaşananlara gelince, iki kıtayı birbirine bağlayan vapurlarda iki pencereden birinin açık olması kesin bir kural gibidir. İkinci kesin kural bu durumun sadece kış aylarına özgü olmasıdır. Eğer mevsim yaz ise üçüncü kesin kural uygulanır ve milletin sıcaktan bunalması için pencerelerden hiçbirinin açık olmasına izin verilmez. Can yelekleri mutlaka tavanda ve kanepelerin altındadır ve mutlaka İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmadır. Kullanma talimatları da o zamandan kaldığı için yeleklerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için ayrıca Arapça ve Farsça da öğrenmeniz gereklidir. Bundan sonra yolculuk başlar. Yolculuğun ilk bölümünde Japon harikası patates soyma makinesini alana 3 adet tarak veren satıcı işini bitirirken, son bölümünde Almanya'nın en gelişmiş portakal limon sıkacağını yeni paltonuzun üzerinde sulu bir greyfurtla denemeye kalkan satıcı işine başlar. Onlar gidince dizinizin üstüne bir karton parçası bırakan yavrucak çıka gelir. Bu yavrucak bazen gelmez. Onun yarattığı boşluğu geleceğin arabesk şarkıcısı olabilmek için ilk ses denemelerini yapmakta olan başka bir yavrucak doldurur. Böylece geleceğin arabesk şarkıcısının ilk provalarından kurtulmak için cebine 3-5 kuruş koymaktan başka çareniz kalmaz. Bütün bunlar olurken yanınıza televizyondaki reklamlardan aşırı etkilenmiş bir genç oturabilir. Reklamlarda çantasını veya gözlüğünü yere düşüren genç kıza can siperhane yardım eden gencin kullandığı deodorantla banyo yapmış biri. Yanınıza oturur ve çevrede oturan kızlardan birinin çantasını veya gözlüğünü düşürmesini bekler. Ne yazık ki gerçek yaşam reklamlardan farklıdır. Genç kızlar gözlüklerini ve çantalarını kolay kolay düşürmezler. Böylece deodorantla yıkanmış gencin tüm çabası, sizin burnunuzun koku alma yeteneğini gün boyunca başka hiçbir koku almayacak şekilde köreltmekten başka bir işe yaramaz. 20 dakikanın sonlarına yaklaşırken herkes kapılara doğru bir koşu tutturur. Yolcular birbirlerini iskele merdivenlerini, halatları, simitçi tezgahlarını vesaire çiğneyerek bir an önce karaya ayak basmaya çalışırlar. Benim inancıma göre Christoph Kolomb bile Amerika kıtasına ayak basarken Hindistan'a vardığını sanmasına karşın Kadıköy yolcularının bir kıtadan ötekine ayak basarken duydukları kadar büyük bir heyecan yaşamamıştır. Türk buluşları, dolmuş ve minibüs anlatır. Hiçbir motorlu araç icat etmediğimiz halde trafik tarihinde adımız motorlu araçlar yeryüzüne gidip geldiği sürece anılacaktır. Buluşlarımızdan birincisi dolmuş, ikincisi minibüstür. Her iki taşıma yönteminin ortak özelliği ise trafiği tıkamasıdır. Başka uluslar trafiği düzenlerken tıkanmasına razı olmadıklarından bu buluşları bulmak bize kısmet olmuş ve başa gelen çekilir özdeyişine uygun olarak bugüne kadar çekilmişlerdir. Dolmuşlar bir aracın bütün koltuklarının doldurulması gerektiği yolundaki inancımız nedeniyle icat edilmiştir. Minibüsler daha sonra icat edildiklerinden dolmuşlara göre bir adım daha ileri götürülmüş ve bir aracın koltuk sayısından daha fazla doldurulabilmesi için yaratılmışlardır. Minibüsler ilginç vasıtalardır. Gitmekten çok dururlar ve nereye rast gelmişse orada dururlar. Arkadaki minibüslere yol vermemek için de genellikle yolun ortasında dururlar. Aslında minibüs taşımacılığında birçok yasak söz konusudur. Örneğin durak dışında durmak yasaktır. Fazla yolcu almak yasaktır. Yolcudan fazla para almak yasaktır ama sanırım bu yasaklara uymak da yasaktır. Minibüs sürücüleri bir trafik polisi ile karşılaştıklarında aralarında tatlı bir muhabbet doğar. Polis: "Şoför bey, durak harici yolcu aldınız." Şoför: "İki gözüm önüme aksın ki almadım memur bey. Bu adamı söylüyorsan bu adam yolcu değil ki Şeker abicim. Bu adam benim şeyim. Öz kız kardeşimin kocasının öz eniştesi. Öyle değil mi abem?" Polis: "Yahu mantıklı bir şey söyle hiç olmazsa. Kız kardeşinin kocasının eniştesi ya sen olursun ya da senin kardeşin." Şoför: "Hay ağzını öpeyim memur bey. Seni böyle karşımda görünce şaşkınlıktan lafı uzatıyorum. Tabii bu arkadaş ben olmadığıma göre kendisi benim öz kardeşim olur." Yolcuya döner: "Canım kardeşim benim, gel seni bir öpeyim, adını bağışla." Polis: "Durak harici yolcu aldınız, 60 bin lira vereceksiniz." Şoför: "Yapma be abi mübarek günde. Ne, bugün cuma değil mi? Kandil mandil, Ramazan bayram. Öyleyse üstümde bozuk para yok. Bozar mısın? Para yok ki abi, neyi bozacaksın? Daha 2 dakika önce işe çıktım. Bakırköy'den Aksaray'a mı? Evet, 2 dakikada geldim abi. Saatte 750 kilometre hız yaptım." Uzun etmeyelim, 2 onlukta anlaşılır. Bir tek müşteri için bile gözünü budaktan sakınmayan şoförlerin kullandıkları bu araçların bir adı da görünür kazadır. Sürücüleri trafiği alt üst ederken koltuğa biraz ters biçimde oturmaları ile ünlüdürler. Sırtları kapıya, yüzleri arkaya dönüktür. Bunun da mantıklı bir nedeni vardır. Şoför hem arabayı kullanmak hem müşteriden para toplamak hem de yeni müşteri kollamak durumundadır. Bu durumda ön tarafa kim bakıyor dersiniz? Eğer yoldaysanız siz bakacaksınız ve önünden kaçacaksınız. Bir minibüs kazası ancak bu yolla önlenebilir. Dolmuşları, kimsenin günahını almayalım, yine biz akıl ettik. Aynı araca birbirini tanımayan yolcuların binmesi ve yolculuk ücretinin belli bir tarife üzerinden bölüşülmesi. Ne kadar övünsek azdır, bu yolla yolculuğu ucuzlattık ama trafiğin içine ettik. Otobüste zaman kaybına paydos, onu anlatır. Otobüsler her ülkede vardır ama bizdeki gibisi pek bulunmaz. Hani müşterisi çok olmasa şu şekilde reklam verilebilir: "Otobüslerimizde zaman kaybına paydos, sürücülerimiz direksiyon başına dinlenir, uykularını yolda alırlar." O yüzden kendi ülkelerinde bir yolunu bulup intihar edemeyen turistler için birebirdir.